Selam, yaşamımız olsun. İzmir'in Antalya'daki 1500 bin kişilik konferanslardan sonra 10 yıl sonra ilk defa sizlerle beraber oluyorum. Berlin'in bu güzel insanlarıyla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Umarım güzel şeyler paylaşırız. Size öncelikle geçen hafta internette yayınladığım bir yazımı hatırlatarak sohbetime başlamak istiyorum. Umumiyetle hemen hemen bütün insanların ortak bir sorunu kilitlenmişti. Kilitlenmiş olmak. Kendi kendini kilitlemek. Anlayamıyorum. Okuyorum. Bir türlü yerine oturmuyor. Tam anladım derken bir bakıyorum. Hiçbir şey anlamamış. Çok duyduğum bir itiraf. Niye böyle oluyor? Çünkü geçmişte bir zaman içinde o konuda kendi beyninizi, kendi ellerinizle, kendi düşüncelerinizle kilitlemişsiniz, unutmuşsunuz. Farkında değil kişi geçmiş bir zaman içinde nasıl bir komutla kendi beynini kilitlediğini. Kesinlikle benimki. Başkasına yapıyoruz zannıyla ne yapıyorsak gerçekte hep kendi kendimize yapıyoruz. Ve o yaptıklarımızın sonuçlarını yaşıyoruz. Herkes elleriyle yaptıklarının sonuçlarını yaşar. Ayeti bu gerçeği vurguluyor. Geçmişte bir zaman içinde, belki gençlikte, belki yeni yetkilikte, bir hüküm veriyorsunuz. Bu konu şöyledir. Veya bu kadardır. Böylece siz hiç farkında olmadan beyin o konuda kendi kendini kilitliyor. Bundan sonra o hükme ters gelen ne kadar yeni gelişme olursa olsun beyniniz onu görmüyor, kale almıyor, dikkate almıyor, değerlendirmeye almıyor. Nasıl bilgisayar kullananlarınız bilir. Şu işlevi yapma veyahut da şu kelimeyi görme veya şu programları gösterme gibi bir komut veriyorsunuz bilgisayara. Ondan sonra artık o konuda bilgisayara ne derseniz deyin, o konuda kapalıysa, kilitliyse, onu aşamazsanız, işte beyinde de aynı şekilde herhangi bir konuda bu kadardır veya bu böyledir diye bir hüküm verdiniz mi, beyin onu direkt kayda geçiyor ve ona ters gelen, ona ayrı düşen, onun kapsamına girmeyen ne varsa onların hepsini pas geçiyor. Onları hiç değerlendirmeye almıyor. Bu bir kitap olabilir. Bir kişi olabilir. Bir konu olabilir. Dini veya toplumsal. Fark etmiyor. Beyin kendi çalışma düzeni içinde kendisine verilmiş olan o komutun gereğini uyguluyor. Beyin, işte bu sünnetullah üzere çalışmasına devam ediyor. Bu sebepledir ki, kim, ne zaman, nerede veya hangi konuda, neyi reddetmiş veya inkar etmişse, artık geri dönüşü kolay kolay olmuyor. o konuyu aşamıyor, o konudaki yenileri alamıyor. Yeniye adapte olamıyor. Bu kadardır deyip geçiyorsunuz. Peki hiç mi? Hayır. Tövbe kapısı açık. Eğer yaptığının yanlış olduğunu kesin bir şekilde fark etmişsen, bunun düzelmesi için çok kuvvetli olarak o konuyu yeniden ele almışsan, yapacağın çalışmalar ile yeniden o alanı araştırmaya, sorgulamaya alarak, objektif olarak yeniden o konuya yönelerek, bu kilitlenmeyi çözme imkanına sahipsiniz. Ama bu da elbette öncelikle o kilitlenmeyi yol açan konuda verdiğiniz o hükmün yanlış veya yetersiz olduğunu fark etmenize bağlı. Aksi takdirde beyin geçmişte aldığı o komutun gereğini ölene kadar koruyor ve siz de gözünüzün ya da basiretinizin önündeki o gerçeği algılayamadan bu dünyadan çekip gidiyorsunuz. Bunun örneğini çok basit bir şeyde bir çoğu zaman hepimiz yaşamışızdır. Alnımıza kaldırdığımız gözlüğü ararız veya masanın üstündeki gözlüğü göremeyiz. Dört bir tarafta ararız. Çünkü burada olduğunu düşünemiyoruz. Burada yoktur diye düşünmüşüm. Beyni öyle komut vermişim. Bunun sonucu olarak burada aramak, bakmak hiç aklımıza gelmiyor. Hep etraflarda arıyoruz. Evin içinde dört dönüyoruz. Bulamıyoruz. Yok. Derken bir başkası geliyor. Evin fırçı çocuğu geliyor. İşte orada duruyor diyor. Bir bakıyorsun gerçekten orada. İşte beyin kilitlenmesi dediğimiz olayın minik bir örneği. Çare. Her an, her yerde, her konuda sürekli olarak yeniye açık olmak. Sorgulayıcı olmak. Neden, niçin, nasıl, niye? Her konuda bunu mutlaka gündeme getirip bunu araştırmak. Mevcut veri tabanınızla, bilgi tabanınızla kendinizi asla kayıtlamamak. Allah'ın sonsuz ilminin açığa her an yeni olarak çıkarmakta olduğu şeylere karşı kendinizi kayıtlamamak. Dün bu konuda böyle denmiş. Ama acaba bugün daha başka şeyler de söylenebilir mi? Diyerek her yeniye kulak vermek. Toplumların çok büyük bir kısmı genç yaşlarda kilitlenmiş beyinlerle yaşamlarını sürdürdükleri için yaşamdaki yeni açılımları, yeni ortaya çıkışları fark edemezler. Toplumsal kilitlenmişliğin bir ifadesidir. Tutucu toplumlar, tutucu kitleler, tutucu halklar, tutucu milletler denen şeyin ardındaki anlam, ardındaki olay, o kesimin, o toplumun, o konuda kilitlenmişliğinin ifadesidir. Bir konuda kilitlenmiş olan kişi veya toplum, dışarıdan tutucu olarak veya muhafazakar olarak tanımlanır. Toplumsal şartlandırmalar beyin kilitlenmelerinin en büyük oluşturucusudur. Daha çok küçük yaşlarda başlayarak beyinler pek çok konuda kilitlenmeye başlar. Görünmezlerin, bilinmezlerin önündeki perde çoğu zaman bizdeki bu kilitlenmelerin oluşturduğu blokajlardan kaynaklanır. Biz belli bir konuda bu böyledir veya şu şekildedir diye hüküm verdiğimiz zaman, bu hükümle kilitlendiğimiz zaman beyin bu blokajı aşamaz. Aşamayınca da karşısındaki olayı değerlendiremez. Yani perde karşımızdakinin üzerinde değil, bizim basiretimizdedir. Velilerin Allah örtüsü altında gizli olmalarında bu sistem ile oluşur. Biz velilik ve veliler hakkındaki zanlarımız dolayısıyla kilitlenmiş, kendi kendimizi bloke etmiş olduğumuz için onları görsek, rastlasak dahi tanıyamayız. Çünkü beynimiz zanlımızla kilitlenmiştir o konuda. İlle de kafamızdaki zannımıza, kabulümüze göre açığa çıkacaktır o konu veya kişi ki biz onu görebilirim. Ki onların kalpleri, şuurları var, onlar da hakikatleri anlayamazlar. Gözleri var bunların, onlar da gördüklerini değerlendiremezler. Kulakları var bunların, onlar da algılayamazlar. İşte onlar en'am, davarlar gibidirler, belki daha da sapkın. Onlar gafillerin perdeleridir, diyor Araf suresi 179. ayet. Gene Allah kalplerini, şuurlarını, kulaklarını, algılamalarını mühürlemiş ve gözlerinin üzerinde de perde vardır, diyor Bakara suresi 7. ayet. Burada Allah'ın mühürlemesinden murat, dışarıdan birinin gelip de ucu kırmızı bal mumlu mühürü insanın gözüne kulağına sürmesi değil. Sünnetullah sonucu olarak var olmuş ve çalışmakta olan beynin o çalışma sistemi gereği kişide meydana getirdiği körlük, blokajdır. Buna ama olmak diye de işaret edilmiştir. Ve eğer kişi dünyada ama olarak yaşar ve ama olarak bu dünyadan ayrılırsa ebediyen ama olarak kalır ifadesiyle de uyarılmışızdır. Ya yaşarken bu kilitleri açıp basiretimizle hakikati göreceğiz veya ama olarak bu dünyadan geçeceğiz. Kişi verdiği yanlış yönde beynini kilitler ve artık yüz yüze gelse dahi o gerçekle onu değerlendiremez olur. Küfür, gerçeği örtmek, görememek, inkar etmektir. Bu da beyindeki kilitlenmenin sonucudur. Kafir diye tanımlananlar, beyinleri önceden vermiş oldukları hükümle kilitlenmiş olduğu için Allah, Resulullah ve Kur'an gerçeğini değerlendiremeyip örterler. Yazdıklarımızı okumuş olanlar şimdi fark edeceklerdir ki her birinin özünde, hakikatında bulunup onun varlığını oluşturan Allah isimlerinin işaret ettiği özellikler, kişide otomatik olarak bu işleyişi meydana getirmekte ve bu da Allah'ın tasavvufu olarak tanımlanıp anlatılmaktadır Kur'an'da. kişinin eline aldığını veya karşısındakini okuyabilmesi için ilk şart geçmiş tüm veri birikimini bir yana koyarak, geçmiş değer yargılarını bir yana koyarak tamamen objektif ve yorumsuz bir şekilde o yeni gelen bilgiye, veriye açık olmasıdır. İkinci iş, elindeki metin veya karşısında anlatanlar işaret yolu, misal yolu, mecaz yolu dillendirmelere dikkatli olmasıdır. Üçüncü önemli şart, kesinlikle ben bunu biliyorum, duymuştum, okumuştum ön yargısından uzak durup asla peşin hükümlü olarak konu hakkında hüküm vermemektir. Ola ki o anda sizde o konuda yeterli açıklık oluşmadı. Bu defa o konuyu sakın inkar veya reddetmeyin. Bunu yaparsanız kendi kendi beyninizi kendiniz kilitlemiş olursunuz. Zira o konuda yeterli veri tabanınız olmadığı için o konuyu anlayamamışsınızdır o an. Ya da daha önceden o konuda vermiş olduğunuz bir hükümle beynini kilitlediğiniz için o konu size açılamamıştır. Bu durumda yapılacak en iyi iş kendinizi o konuya sürekli olarak açık tutmaktır. Bilelim ki verdiğimiz hükümlerin neredeyse pek çoğu bizim sonsuz evrensel gerçeklik içinde sayısız sırdan mahrum kalmamıza yol açmaktadır. Düşünce dünyamızı oluşturan kozamız çoğu zaman evrensel araç olarak bizi sonsuz yeniliklere taşımak yerine düşünsel hücremiz olarak hapishanemizi meydana getirmektedir. Düşünün, evrende ve dünyada her an her şey yenilenmektedir. O her an yeni bir şandadır ayeti. Bu yenilenmenin sürekli olarak her mekan ve her birimde, her varlıkta meydana geldiğini bize anlatıyor. Biz ise hala toplumu çağlar öncesi anlayışa ve yaşam tarzına döndürecek müceddet yenileyici beklentisi içindeyiz. Elinde kılıç, at üstünde ordusuyla ortaya çıkıp insanları Müslüman yapacak bir yenileyici. Muhtemelen benim böyle ömrüm yetmeyebilir. Veya türlü sebepten kendisine ben ulaşamayabilirim böyle bir mücedede. Ama siz olun, şundan gafil olun. O gelecek zat, halk deyişiyle Mehdi Rasul, asla sanıldığı gibi toplumu ve din anlayışını eskiye, asırlar öncesi anlayışa döndürecek bir eskiye döndürücü değil. Ya da yüzyıllar veya yıllar önceki anlayışı tekrarlayacak bir tekrarlayıcı değil. Celaleddin Rumi'nin dediği gibi bugün artık yeni şeyler söyleyecek bir yenileyici müceddit olacaktır. Kilitlenmiş beyinler ya da benim gibi ömrünün son günlerini yaşayanlar muhtemelen o mübarek saati göremese de en azından fark edip biliyoruz ki o bir yenileyicidir. Din anlayışımızı yenilemek, tecdit üzere o işlevle dünyaya gelmiştir. Kanaatimce. Buna açık olanlara ne mutlu. Dünün tekrarlarını tekrarlayacak, tekrarlayıcı beklemekte olup da o tekrarlayıcı ya yenileyici adını takmış, tekrarlayıcıya veya eskiye döndürücüye müceddit yenileyici etiketini yaftalamış olanlar bu gerçeği kabullenemeseler de maalesef gerçek. Ömrü olan görecek ve bizi rahmetle anacaktır. Siz olun. Beyninizdeki kilitlerden kurtulmaya bakın. Sünnetullah diye tanımlanan evrensel sistem ve düzenini, gerçeklerini görmekten mahrum kalmamak için. Evet, bu bizim sanıyorum geçen hafta internette yayınlanmış olan bir yazımızın konusuydu. Bu gerçeği fark ettikten sonra şimdi konumuza gelelim. Konumuz insan değil. Bana sorulan bir soru var. Birçok yerde. Birçok sınıf. Özellikle aydın kişiler tarafından sorulan bir soru. Diyorlar ki İslamiyet madem bu kadar yüce, ulvi, büyük, kutsal bir din, çok üstün bir din, niçin Müslümanlar dünyanın en geri kalmış toplumları da İslam dinini, Müslümanlığı kabul etmemiş toplumlar dünyanın en gelişmiş toplumları? Sanıyorum sizler de çeşitli ilerleyen zamanlarda bu soruya ya muhatap olmuşsunuzdur veya bu sorunun cevabının konuşulduğunu, tartışıldığını görmüşsünüzdür. Sorunun cevabı bana göre çok basit. Bugünkü Müslümanlık anlayışının Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın tevdi ettiği, bildirdiği din anlayışından çok ayrı düşmesi. Cevap bu. Ne demek? Bugünkü Müslümanlık anlayışının Hazreti Muhammed'in açıklamış olduğu din anlayışından çok uzak düşmesi, ayrı düşmesi ne demek? Bunu anlatmaya çalışayım. Dinsel anlayışlar, Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudi vesaire diye ayrılmıyor. Toplumdaki genel dinsel anlayışlar. Yukarıda bir tanrı var. Buna God ismini verebilirsin, God ismini verebilirsin. Şartlanman gereği Allah ismini verebilirsin. Veya başka ne isim veriyorsan ver. Tanrı. Ulu Tanrı, Yüce Tanrı, Manito, yukarılarda bir yerde, gökte, nerede? Güneş sisteminin dışında bir yerde herhalde veya daha herhalde Samanyolu'nu mu kapsıyor dersiniz veya daha galaksiler topluluğunda bizim Samanyolu ile birlikte oturuz. Galaksi bir kümeyi meydana getiriyor. Evrendeki milyarlarca galaksi arasında. Bu yukarıdaki tanrı bakıyor dünyada insan kulları var. İnsan kulları meydana getirmiş. Onlara bir Bunların arasında bunlara doğru yolu gösterici bir peygamber seçin diyor. Meleklerini yolluyor yeryüzünden, bakıyor insanların arasından en iyisi, en gelişmiş hadisesi oradan bir peygamber seçiyor. Ondan sonra buyruklarını yazıyor. Benim buyruklarım şunlardır. Ey peygamber, sen bunlara gidir. Bunlar senin dediğini yaparsa ben onları cennetime sokacağım. Yok yapmazlarsa ben onları cehennemime atacağım diyor. Ondan sonra biz başlıyoruz. Ne olur bizi cehenneme atma, cehennem çok kötüymüş. Oraya atmaman için ne lazımsa yapalım. Peki yani aç mı kalacağız barış? Peki tutalım. Namaz, yatıp kalkalım. Daha başka ne diyorsan onları da yapalım. Bazısı da çıkıyor, anlatıyor ki. Ya insan, şu güneş dediğimiz gözümüzün ufacık gördüğü ama bakınca kamaşan gözlerimizin muhatabı olan yapı, dünyanın 1.303.000 katı büyük. Dünyadan 1.303.000 defa büyük güneş yanında dünya bir hiç. Dünya bir hiç, dünyanın üstündeki insan hiç olur hiç. Dünyadan 1.303.000 defa büyük güneş, Samanyolu dediğimiz galaksideki 400 milyar güneşten bir tanesi. Samanyolu'nun merkezinden 32.000 ışık yılı mesafede, kıyıda köşede kıytırık güneşin uydusu, güneşin 1.000.000 küsur defa miniği bir kütle üzerinde var olan yapıdaki insanlar. Samanyolu galaksisi dediğin 400 milyar yıldızlı güneşli galaksi bugünkü bilgiler kadarıyla evrende milyarlarca galaksiden bir tanesi sadece. Bir büyüklüğü, bir sonsuzluğu anlatmaya çalışıyorum. Bu muazzam, bu muhteşem evrende bu evren büyüklüğünde bir tanrı olsa, o tanrının yanında, o evren büyüklüğündeki tanrının yanında galaksinin yeri nedir? Galaksinin bilmem neresindeki kıytırık güneşin yeri nedir? Güneşin kıytırık uydusu dünyanın üstündeki insanın yeri nedir? Sen vücudundaki bir hücrenin, vücudundaki trilyonlarca hücrelerden bir tanesinin seni tanımasını, bilmesini ne kadar istersen, tanıyıp tanımaması senin ne kadar umurunda. İsmi Allah olarak bize bildirilenin bütün bu kainatı, evreni ve içindeki her şeyi yarattığına inanıyorsak, acaba onun bize kendisini tanıtma, bildirme gibi bir derdi olur mu? İşte genelde çeşitli dinsel inanışlara sahip insanların yukarıdaki bir tanrıdan buyruk alan bir peygamber ve ondan gelen, yukarıdaki tanrıdan gelen bir kitaba inanmayışları evrenin bu gerçeklerini görmeleri dolayısıyladır ve dolayısıyla da onlar ateizmin, yani Tanrı kabul etmemeyi seçiyorlar. Tanrı'ya inanmıyorlar. Tanrı kavramına inanmıyorlar. Birisinin God, birisinin God, birisinin Allah ismiyle etiketlediği Tanrı'yı onlar kabul etmiyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Bugün son 50 yılın, 100 yılın bilgileriyle dinsel anlayışları reddedip ateizmi seçen bu insanlara karşı bundan 4000 yıl evvel İbrahim Aleyhisselam Tanrı kavramının olamayacağını, insanların putlara, tanrılara inanmaması gerektiğini savunarak hanif bir inanca sahipti. İnni veccehtü veçhiyellezî fâtıras semâvâti vel ard diyerek her türlü Tanrı inancının ötesinde bütün bu kainatı var eden kuvveye yöneliyorum ben diyerek mekan kavramının, ölçü kavramının tasavvur edilebilirlik kavramının ötesindeki bütün bu varlığı var eden kuvveye yöneldi. Onun neslinden gelen 1400 küsur sene önce bu dünyada yaşamış olan Allah Resulü Muhammed Mustafa putperest Kureyş kabilesinin içinde yaşarken tanrılara, tanrıya inanan Kureyş kabilesinin içinde yaşarken yakın arkadaşı Ebu Bekir ve daha 3-5 kişiyle birlikte Tanrı tanımazlardan idi. Hanifti. Gençliğinde ve kendisinde Risalet açığa çıktığı 39 yaşına kadar 39 yaşında Allah Resulü olarak insanlara ilk uyarısını yaptığı ana kadar hanif idi, Tanrı tanımazdı. Ve bu esastan hareketle Resul olduğunun ilk gününde insanlara uyarıda bulundu. La ilahe, Tanrı ve tanrılık kavramı yoktur. Yani yukarıda, dışarıda, ötede tapınacağınız, bir şey umacağınız, bir şey isteyeceğiniz bir varlık yok. İlla Allah. Sadece ismi Allah olan. Geldik burada olayın püf noktasına. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Kur'an'ın sırrı Fatiha'da. Fatiha'nın sırrı Besmele'de. Besmele'nin sırrı B harfindedir. Eğer bu ifadeyi doğru kabul ediyorsak Kur'an'ın sırrına ermek için, B, sırrının ne olduğunu araştırıp sorgulamak zorundayız. Çünkü o B sırrı anlaşıldığı zaman Kur'an'daki pek çok ayetin ne anlatmak istediğini anlar duruma geleceğiz. Acaba B sırrı ne demek istiyor? Bütün dinsel inançlar geneliyle istisnalar halinde birinci sınav. Onların fevkinde Tanrı tanımazlar. İkinci sıra. Onun fevkinde Muhammedi olmak. Hazreti Muhammed'in getirdiklerini anlayıp hissedip yaşayanlardan olmak zirvede. Hazreti Muhammed'in getirdiğine, Hazreti Muhammed'in açıklamış olduğu İslam dini ne? Geçenlerde bir yazımda yazmıştım. Tanrı merkezli din anlayışı mı? Hazreti Muhammed merkezli din anlayışı mı? Diye. Ya Ahmet Hoca, sen yepyeni şeyler mi söylüyorsun? Kendinden mi biliyorsun? Nedir bu olay? Hayır. Hazreti Muhammed'den, Hazreti Ebubekir'den, Hazreti Ali'ye, ondan Abdülkadir Geylani'ye, Şah-ı Nakşibend'e, Ahmet Rufai'ye, Ahmet Bedevi'ye, İbrahim Dusufi'ye, Abdülkerim Cili'ye, Muhittin Arabi'ye, Bedrettin'e, Pir Sultan Abdal'a, Kaybısız Abdal'a, Yunus Emre'ye kadar hepsi teker teker Hazreti Muhammed'in işaret etmiş olduğu beş sırrının anlamını anlayıp hissedip yaşayarak dışarıda bir tanrıya kapılmaktan arınmış anlayışla varlığın ve kendilerinin özündeki ismi Allah olana iman etmiş ve o imanla sonuçlarını yaşayarak dünyanın cehennem ve ateşinden kurtulmuşlar. Cennetin güzel nefalarını yaşamaya başlamışlar ve her biri kendi çevresiyle o güzellikleri paylaşmışlardır. Benim söylediğim, onların söylediklerini bugünkü dille dillendirmesi. Onların yaşadıklarının çok dışında ayrı bir şey söylemiyorum ben. Sadece bugünkü dil ve bugünkü bilgilerle olayı size anlatmaya çalışıyorum. Evet. Hazreti Muhammed merkezli din anlayışı Allah kavramının veya isminin manasının ne olduğunu anlamakla başlar. 89 yılında yazmış olduğum kitabın adı öncelikle çıktığında Muhammed'in Allah'ıydı. Bu isimdeki espriyi anlamadılar. Ne yani? Onun Allah'ı da isim değil mi? Gibi cevaplarla, sorularla tut. Onun Allah'ı mı olurmuş, ona ait Allah mı olurmuş noktasına kadar. Halbuki burada anlatılmak istenen şey, Hazreti Muhammed'in haniflik kökeninden gelen Hazreti Muhammed'in Allah ismi ile neye işaret ettiğini anlamamız gerekir. İsmi Allah olan, ismi Allah olan diyorsun. Nereden çıkardın bunu Ahmet Hulusi ya? Hiç bugüne kadar böyle bir tarif kullanan olmadı. Sen nereden ödülüyorsun? Güzel kardeşlerim. Besmele'yi çekiyorsunuz. Besmele'yi çekerken bir de Besmele'yi okumayı düşünseniz. Besmele'yi okursanız şunu göreceksiniz. Bir ismi Allah Rahman Rahim. İsmi Allah. Besmele bulunuyor. Şimdi burada isim kelimesi üstünde duralım. Dünyaya geldiğinde Ahmet Hoca ismini koymuşlar. Beni görmediniz, tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Size Ahmet Hulusi dediler. Bu isim size ne kadar ne anlatır? Hiçbir şey. Ben size stikasit desem ne anlarsınız? Hiçbir şey. Ama o isimle isimlenenin çeşitli vasıfları anlatılmaya başlanırsa o isimle neyin anlatılmak istendiğine dair bizde yavaş yavaş bir bilgi hasıl olur. Ne kadar o şey hakkında bilgi hasıl olur? Bize bahsedilen özellikleri kadarıyla. Allah kelimesi bir isimdir. Bir isimdir ama rastgele bir isim değil. Özel isimdir. Tanrı kelimesi tanrılık kavramını ifade eden bir genel kelimedir. Allah ismi ise özel isimdir. Özel bir isimdir. Nasıl ki Hulusi ismini siz bir başka lisana tercüme edemezseniz, hangi lisan olursa olsun orijinal bu ismi kullanmak zorundaysanız, Allah ismini de tercüme edemezsiniz, orijinal olarak korumak zorundasınız. Çünkü o ismin işaret ettiği mana bir tanrı kavramı, bir tanrılık kavramı değildir. Ha bunu ilk defa ben mi okudum? Ben mi söyledim? Hayır. Türkiye'de bugün yazılmış olan en kapsamlı ve en mükemmel Kur'an tefsiri olan Diyanet tarafından çıkarılmış rahmetli Elmalı Hakkı Hamdi Efendi'nin Hamdi Yazı'nın çıkarmış olduğu Kur'an tefsirinde açın Besmele Suresi Besmele'nin tefsirini orada bu dediğimi göreceksiniz. Açın Allah isminin anlamına bakın. Bu dediklerinin aynen olduğunu orada göreceksiniz. Ha, iş böyle olduğuna göre. O zaman bizim yapacağımız iş Allah ismiyle işaret edileni tanımlayan, tarif eden Kur'an'da hangi ayetler var, hangi sureler var, bunları araştıracağız. Yani Allah diyoruz ya, bu ne bu? Nasıl bir şey? Tanrı da değil. Peki ne? İşte orada İhlas Suresi var. Hazreti Resulullah'ın ifadesiyle Kur'an'ın üçte biri değerine sahip. bir anlam ifade eden İhlas Suresi var. İhlas Suresi Huvallahu Ahad diyor. O Allah ismiyle bahsedilen Ahad'dır. Öyle bir tektir ki o tekin dışında hiçbir varlığın var olması mümkün değildir. Sadece o var. Ve o Samet'tir. Samet kelimesinin anlamı bu işi iyi sorgulayanlar tarafından belirtildiği şekilde öyle bir son tekil yapı ki o yapıya ne dışarıdan herhangi bir varlığın girmesi, katılması söz konusu olabilir, ne o varlıktan ayrı bir parça çıkması söz konusu olabilir. Ne onun meydana getirdiği ikinci bir varlığa yer vardır, ikinci bir varlık olabilir, ne onu meydana getiren ikinci bir varlık olabilir. O Allah ismiyle işaret edileni tarif eder. Şimdi bu manaları eğer düşünürsek Allah ismiyle işaret edilen böyle bir varlık ki sadece o var. Onun dışında var olan hiçbir şey yok. E peki, öyle de ki o zaman biz ne oluyoruz ortada? Ben diyorum sen varsın, o var, dünya var, güneş var, yıldızlar var, mikroplardan başlayıp galaksilere kadar gider, onun daha altında atomlardan başlayıp galaksilere kadar gider, korkunç bir sistem var. Hem o var, hem bu var. Nasıl oluyor? Kur'an'a göre bu yok. Peki, biz nasıl varız? İşte bu konuyu da Kur'an'da anlatan birçok ayet var. Ama ben onlara girmeyeceğim çünkü zaman hızla geçiyor. Sizi burada çok fazla tutmak istemiyorum. Sabrınızı taşımak istemiyorum. Diyeceğim şu. Bu varlıkta var olan her şey o ismi Allah olanın kendi sıfatlarıyla, kendi vasıflarıyla, kendi özellikleriyle açığa çıkarttığı çeşitli kendi manalarıdır. O kendini seyretmede, alemlerde, her bir zerrede kendi ilmiyle. Yani burada şimdi yine tasavvufa kayardım oldu. Çok mecazlara daldık. Olayı çözemeyeceğiz gibi geliyor. Hemen buradan kaçıyorum bir başka alana. Şurada hep beraber oturuyoruz, konuşuyoruz. Bu kadar kişiyiz. Bizi buradan aldılar. Şöylece kestiler. 1 milyon defa büyüten bir elektron mikroskopunu müdahına koydular. Anlaştılar. O mikroskoptan bakıyoruz buraya 1 milyon defa büyüten. Çok ağzına da yüksek eder ya. Baktığınız zaman burada ne bu insanlar gözüküyor, ne tahtalar, ne eşyalar. Burası salt atomlardan ibaret bir kitle olarak göze görünür. Göze görünmez, beyne görünür. Şimdi bak, beyin aynı değil. Göz aynı göz. Aynı yere bakıyoruz. Sadece arada bir araç eklenir. O aracın göze ve gözün de beyne ulaştırdığı deriler farklı oldu. Ve bu defa gözün gördüğüne göre bunların hepsi var diyen beyin bir dakika sonra yeni gelen verilere dayanarak burada bunların hiçbirisi yok. Silisyum, demir, bakır, çinko, atom, azot, hidrojen vesaire atomları var diyerek burayı değerlendirmeye aldı. Eğer bu olayı çok daha derinlemesine bakan boyutlarla bakarsak, bugünkü ilimin verilerine göre var olan her şey evrendeki sayısız dalgalardan, frekanslardan ibarettir. İçinde yaşadığımız evren bir dalgalar okyanusudur. Bir frekans okyanusudur. Öyle ki bu dalgaların her biri bir anlam ihtiva ederek mevcuttur. İşte bu olay din literatüründe Allah'ın isim ve sıfatlarının özelliklerinin bu alemleri meydana getirmesi diye tanıtılmıştır. Yani evrende ne varsa her biri canlıdır, şuurludur, kendi boyutuna ve yapısına göre belli bir işlevi vardır. Ve bu şekilde de fıtri kulluğunu eda etmektedir. Hiçbir şey hariç olmamak üzere her şey onu zikreder ayeti bu gerçeği işaret eder. Peki, şimdi buraya geldik. Güzel. Varlığımız onun varlığı. Varlığımızdaki her şey onun varlığı. Birimden çıkan her şey tamamıyla Allah'ın isim ve sıfatlarının özelliklerini bir terkip şeklinde, bir bileşim şeklinde açığa çıkması. Her zerre onsuz var olmaz. Hay ve kayyum. Her birimdeki canlılık ona aittir ve o canlılıkla onunla o birim adını verdiğimiz şey sonsuza değil, dönüşerek, gelişerek devam eder. Peki böyle olunca benim kulluğum ne oluyor? Benim sorumluluğum ne oluyor? Cennet cehennem ne oluyor? Benim varlığım, hakkım varlığıysa o zaman ben yalan mıyım? Ben cehenneme gider miyim? Cehennem nereden çıkar? Düşünürseniz çok basit. Şu anda siz içinde yaşadığınız boyutun, şartların gereği olarak yemek, içmek, uyumak, sağlığınıza dikkat etmek, düşünmek zorunda mısınız? Sizin bu şekilde varoluşunuz gibi kainatta daha nice nice sonsuz varlıklar yok mu? Var. Çünkü kainat tümüyle bir canlı, şuurlu ve Allah'ın isimlerinin özelliklerini açığa çıkaran bir yapı. Siz de bu şekilde açığa çıkıyorsa onlar da bu şekilde açığa çıkıyor. Dünya nasıl hakkın varlığıysa, bu beden nasıl hakkın varlığıysa, onun isimlerinin, manalarının açığa çıkmasını oluşturan, sağlayan hakkın varlığıysa, dünya da öyle. Güneş de öyle. Her şey öyle. Peki, şu boş cam bardak koymuş buraya, bir hikmeti var. Bana ibret olsun diye. Ben şimdi bu boş cam bardağı şuradan bıraksam gerek. Kırılır mı? kırılır. Peki bu hakkın varlığı da taş hakkın varlığı değil mi? Hakkın varlığı elbette bu yere düştüğü zaman kırılır. Sünnetullah gereği. Sünnetullah Allah'ın isim ve sıfatlarının açığa çıkma sistem ve düzeninin mekanizmasının adıdır. Ezelden ebede sünnetullah değişmez. Sünnetullah'ta değişiklik, dönüşüm olmaz. Allah'ın isim ve sıfatlarının açığa çıkma sistemle düzenidir sünnetullah. Bu sünnetullah'ta geçerli olan kudrettir. Allah'ın aciz sıfatı yoktur. Allah ismiyle anılanın aciz sıfatı yoktur. Kudret sıfatı vardır. Her birinde o kudret sıfatı açığa çıkar. Hangi birinde kudret sıfatının açığa çıkışı diğerindekinden daha güçlüyse güçsüz olan bulunduğu şartların sonuçlarına tabi olur. Bardak camın üstüne düştü bu kırılır. Odun ateşe girdiği zaman yanar. Kısacası doğa adını verdiğimiz bu sistemde geçerli olan kanunların hepsi sünnetullahın sonucu. Veya bu diğer ifadeyle bizim tespit edebildiğimiz, algılayabildiğimiz doğa kanunları veya diğer isimlerle andığımız yasalar hep sünnetullah diye bahsedilen şeyin ta kendisi. Biz o sünnetullah içinde, o sünnetullahın sistem ve düzeni içinde bu dünyada var olmuşuz. Bu yapıyla, bu anlayışla. Bu beden tümüyle bu beyne hizmet etmek için vardır. Beyin, bedenin ürettiği enerjiyle çalışır ve aldığı verileri dalga tekniğine dönüştürerek kişinin ölüm ötesi bedenini meydana getirir. Yaşamınız boyunca beyninizden geçen düşündüğünüz her şey beyin tarafından öncelerde ruh ismiyle işaret edilmiş olan ölüm ötesi yaşam bedeninize, manyetik bedeninize ve siz ölüm diye tanımlanan dönüşüm anında bedeninizi kullanamaz hale gelir, aynı veriler tümüyle ruh adı verilen bedeninizde olduğu için ilk anda öldüğünüzü bile fark etmezsiniz. Onun için de Resulullah buyurmuştur ki ölümü tadan kişinin yanında ağlayıp bağırıp çağırıp haykırmayın. Ona eziyet edersiniz. Çünkü o zaten bir boyut değiştirme halini yaşıyor. Bedenini kullanamaz hale geldi. Ama canlı yaşıyor. Dışarıda olup bitenleri görüyor. Çünkü şu andaki şuuru aynen o ruh adı verilen bedende mevcut. Dolayısıyla da yaşam devam ediyor. İşte o yüzden Kur'an'da diyor ki her nefs ölümü tadacaktır. Her ölümü tatmak ne demek?
Bir saniye kaset değiştir.
Ölünmez, ölüm tadılır. Tadılan şey, bir şeyin ne olduğunun farkına varmak, onun ne olduğunu anlamak. Kur'an'daki ifadeyle de her nefs ölümü tadar. Yani her bilinç bu bedenden ayrılarak, uzaklaşarak yeni bir yaşam boyutunda yaşamına devam eder. Biz ne yapacağız? Biz şimdi öleceğiz. Bizi görmeyecekler, sonra kıyamette dirileceğiz. Kıyamette dirilince orada artık diğerleri yaşanacak mıyız? Amen'de okuyoruz. Amen'de okurken vel ba'su ba'del mevt diyoruz. Dilimiz vel ba'su ba'del mevt diyor ama öbür taraftan biz vel ba'su ba'del kıyamet diye onu anlıyoruz. İmam Gazali Esma-i Hüsna Allah isimleri tefsirinde, şerhinde El-Ba'is isminden bahseder. O 99 isim içinde El-Ba'is ismi geçer. El-Ba'is bahseden, yani bir yaşam biçiminin bitmesinin anında, akabinde yeni bir yaşam biçimini meydana getiren olarak bu ismin manasını vurgular. Şimdi şunu unutmayın. Allah isimlerinin işaret ettiği manalar her birinde, her zerrede, her an açığa çıkmaktadır, hareket halindedir. Ben de şu anda Rahman ismi açığa çıktı. Biraz sonra Kelam ismi, Mütekellim ismi açığa çıkacak. Sonra bir zamanda da mürid ismi, irade sıfatı açığa çıkacak değil. Bu isimlerin hepsi her an her birinde mevcuttur ve açığa çıkmaktadır. Ama biz bunun işleminin farkında değiliz. Bunlar o kadar çok, hangisinden nereye gideceğim bilmiyorum. Şimdi buraya geldim, buradan başka bir konu çıktı, aklıma geldi. Onu anlatacağım, bu sefer buradan bunu da alacağım. Ama gene de anlatacağım. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve in tübdu ma fi enfusikum ev tufuhu yuhasikum bihillah. Bülent Arslan'ı olup sabah faslından okusa nasıl olur dersiniz? Yahu Kur'an Allah'ın anayasası bize bildirir. Sen o anayasayı şarkı edip bakanları neye okuyorsun? Sen onu kelime kelime oku ve manasını bize açıkla, anlat gibi anlayalım. Anlamazsak işte sabah faslından müzik niyetine kurarız. Ama ruhlarımıza çok hoş geliyor. Olabilir, müzik de hoş geliyor. Kur'an bize, ruhlarımıza hoş gelsin, zevk versin, müzik katsın diye değil, içindeki manalar anlaşılsın, o manalarla yolumuzu bulalım diye. Kur'an bir tür yaşam manuelidir. Ne yaparsan ne olur, ne yapmazsan neyi kaybedersin? Budur. Bunu anlatmaya çalışıyor. Sen kimsin, nesin, nasıl var oldun? Yöneldiğin, inandığın, iman ettiğin ismi Allah olan nedir? Öyle bir sırdan bahsediyor, öyle bir gerçekten bahsediyor ki Kur'an. Okuduğum Bakara suresinin son 284. ayetinde diyor ki açığa çıkarsan da, dile getirsen de, içinde gizli kalsa, açığa getirip çıkarmasan, gizlide kalsa da düşündüklerinizden mesulsünüz. Bunun sonuçlarını kaçınılmaz bir biçimde yaşayacaksınız. Nereden çıkardın bunu? Yuhasibkum bihillah. Allah'ın Hasib ismi var. Kısaca çevirirler, hesaba çeker. Nerede hesaba çekeceğiz? Nasıl olsa öleceğiz, öbür tarafa gideceğiz. O zaman kıyamette, işte kıyametten sonra mahşer yerinde terazi olacak. Çünkü kefeli teraziler var ya, hani o zamanlar. Şimdi dijital teknoloji henüz gitmemiş. Dijital teknoloji gitmeyince kefeli teraziden bahsediyormuş. O diye bir durumu anlatacak. Başka çaresi var mı? Yani tartı olayını öyle kullanılıyor. Yani burada olay tartılacak meta değil. Yapılan işlerin sonucunun getir değeri anlatılmak istenen. Ama biz hala tahayyül ediyoruz kıyametlerinde. Şimdi oraya gideceğiz. Büyük bir terazi konacak. O teraziye bizim günahlarımız konacak. Ötekine sevaplarımız konacak. Böyle bir hayale giriyoruz. Orijinal anlatılmak isteneni anlamak zor geliyor. Hayalimizde anlatılana göre bir şeyler daha kurup hayal dünyasına gidiyoruz. Yuhasip o bilgiler. Aklınızdan geçen. İster açıkla, ister açıklama. O aklınızdan geçeni sonuçları otomatik olarak beyninizde açığa çıkacak. Size ya yeni bir açılım getirecek veyahut da sizde bir kilitlenme oluşturacaktır. Her birinde, her insanda mevcut olan Allah ismiyle işaret edilenin, Hasib ismiyle işaret edilen özelliği işte beyinde bu şekilde açığa çıkıyor. Her an. Biz şeyde kabre gireceğiz. Kabre girdiğimiz zaman Münker Bekir gelecek, bize soracak. Yahu bu Münker Bekir yaşamımızın her anında zaten bizi sorguluyor. Münker Bekir dediğin Hasib isminin zuhuru olan kuvvedir. Ha siz onun farkında değilsiniz, vicdanınız sorgular, vicdanını sorguluyorsunuz veyahut da bilgilerimle kendi kendimi sorguluyorum, hesabı çekiyorum diyorsunuz. Ya bu yaptığım doğru mu, yanlış mı diyorsunuz. İşte sizdeki bu düşünceyi oluşturan, bu sorgulamayı, bu kendi kendini hesaba çekmeyi, vicdan muhasebesi, nefis muhasebesi denen şey, sizde Allah'ın Hasib isminin açığa çıkmasıyla sizdeki sorgulama melekesinin harekete geçmesinin adıdır. Burada anlatmak istediğim şey işte şu. Allah'ın Sünnetullah ismiyle işaret edilen sistem ve düzeni bizim varlığımızda, bizim beynimizde her an açığa çıkıyor, biz bunun farkında değiliz. Çünkü değişik isimlerle, cümlelerle, kelimelerle bir takım gerçekler bulunmuş. Bu bulunan gerçekler bir yerde, Kur'an'ın anlattıkları bir yerde. Bu ikisini bir araya getirip de, ya burada anlatılmak istenen mana nedir? Bu mana ile şu nasıl birleşir, bütünleşir bunu yapmıyoruz. Bu böyledir, böyledir, kaldık koyduk. Bu da böyledir, bu da böyle koyduk. Peki şu ikisini bir araya getir de bir serbest yap. Bak bakalım ne çıkıyor ortaya. Hazreti Muhammed, Allah'ın sistem ve düzenini, sünnetullahı okuyarak insanların ne yaparsa o sünnetullah mekanizması içinde neler kazanacağını veya bunlara gereken çalışmaları yapmazsa, uymazsa neler kaybedeceğini anlatmıştır. Kur'an bunu bildirir. Şimdi Kur'an bu sistem ve düzeni anlattığına göre içinde yaşadığımız Bu sistem ve düzen, gördüğünüz, algıladığınız her şey Kur'an'ın işaret ettiği manaların dıştaki tezahürleridir. Eğer şu yaşamda görüp algıladığımız sistem ve düzen, mekanizma, oluşum şekli bizim Kur'an'dan anladığımızla bağdaşmıyorsa, o zaman burada bir yanlışımız var. Nedir o yanlış? Kur'an'ı yanlış anlıyoruz. Kur'an'daki kelimelerin anlamlarını yanlış anlıyoruz. Çünkü Kur'an bu sistem ve düzeni anlatmak için gelmiş. Andromeda galaksisindeki sistemi anlatmıyor. Andromeda galaksisinde var olan bir varlık türünün yaşam biçimini anlatmıyor. Bizi anlatıyor. İçinde bulunduğumuz sistemi anlatıyor. Öyleyse Kur'an'dan anladığımızı içinde bulunduğumuz bu yaşam sistemiyle bütünleşir şekilde değerlendireceğiz. Her insan ister gerçeği örtenler olsun, ister Resul ve Nebiler olsun. Bütün insanlar ölüm adı verilen dönüşüm, yeni bir boyuta geçiş olayıyla birlikte yaşamlarına devam edecekler. Diri diri kabir alemine, mezara giriyorlar. O girdikleri ortamda münker ve nekir denen sorgulama mekanizmasını yaşıyorlar. Rabbin ki, Rabbin ki, Nebin ki, kitabın ne? Soruların anlamlarını, burada açıklamayacağım, bunların anlamları var. Böyle kurkulu ya, Rabbin kim? Rabbim Allah. Efendim, kitabın da Kur'an, Nebin de Muhammed Aleyhisselam. Demek değişiklik mi? Olay bu değil. Bunların anlamları var. Bunların anlamlarını yaşamak lazım. Bunları artık ileride inşallah başka bir yazıda açarım. Burada konuyu dağıtmak istemiyorum. Ondan sonra kabir alemi yaşamı var. Kıyametin kopması var. Kıyametin kopması dünyanın yok olmasıdır. Dünyanın yok olmasıyla birlikte bütün insanlar istisnasız mahşer denen, mahşer ismiyle anladılar, bir toplu yaşam evresine gelecekler. O evreye geldiklerinde orada insanlar arasında nispetler konuşulmayacak. Olmayacak. Herkes orada birim olarak kendi derdine düşecek. Dünyada elde ettiklerinin veya elde edemediklerinin sonuçlarını ve sıkıntılarını yaşayacak. Ondan sonra bütün insanlar istisnasız cehenneme girecekler. Sen şunu yaparsan cehenneme atılacaksın, sen bunu yaparsan cehennem yerine cennete gideceksin. Yok böyle bir şey. Kur'an böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bütün insanlar cehenneme girecekler, cehennemden geçecekler. Ancak gerekli Resullerin işaretlerine, uyarılarına, Nebilerin uyarılarına uymuş olanlar orada o ateşten etkilenmeyecek, yanmayacaklar. Cehennem onlara o günkü ifadeyle ey mümin üstünden geç, senin nurun benim ateşimi söndürüyor diyecek. İyi anlatılan bir olay söz konusu. Ve oradan neticede çıkabilecekler çıkacak, çıkamayacaklar da o ortamda kalacak. Şimdi bu yaşayacağımız Allah Resulü'nün bildirdiği sistem. Efendim ben vahdet hakikatını yaşıyorum, ben varlığım haktır, hakkın varlığını yaşıyorum falan, ben cehenneme gitmem. Yok böyle bir şey. Herkes gidecek. O günde birisi nasıl olsa gelir beni orada kurtarır, şefaat eder. Dünyada sana ulaşmamış şefaat ahirette ulaşamaz. Ulaşmaz, böyle bir sistem yoktur. Dünyada falanca zatın, filanca Resulün, Nebi'nin şefaati sana ulaşmamışsa, sen o şefaatten yararlanmamışsan, ahirette sana ulaşacak hiçbir şefaat olamaz. Yok böyle bir şey. Neye göre? Kur'an'a göre. Allah Resulü'ne göre. girdiğin zaman sana sorulan 3 soru dedik. 4. soru yok. Hangi mezhebe tabiydin, hangi tarikata tabiydin, hangi şeyhe tabiydin, böyle bir sual yok. Herkes birebir Allah Resulü ile karşı karşıya muhataptır. Arada hiç kimse olmadan. Hz. Muhammed'den sonra gelmiş bütün insanlar birebir onunla muhataptır, karşı karşıyadır. Onun teklifi ona ait, ona karşıdır. Sen ya ona muhatap olduğunun idrak içinde onun dediklerini anlayıp kendine yol çizmeye çalışırsın veya çalışmazsın, sonucuna sen kapatırsın. Gelmiş geçmiş işin hakikatini yaşayan zevat. Biz onları kendi zannımıza göre veli diye tanımlarız. Öyledir veya değildir. O kendisini ilgilendirir. Bize kendi ilmini, yaşadıklarını, bulduğu gerçekleri anlatır. Hazreti Resulullah'tan sonra gelmiş olan bütün zevat insanlara yardımcı olmak, faydalı olmak amacıyla Hazreti Resulullah'tan aldıkları ilmi çevrelerine yaymışlar ve anlatmışlardır. İnsanlar o ilmi, o bilgiyi değerlendirebilirse kendisine bir yardım, bir şefaat ulaşmış olur. Eğer bunu yapmazsa o yardımı, o şefaati reddetmiş olur. Dünyada reddettiğini ahirette kabul edemezsin. Böyle bir sistem yok. Çünkü dünyadayken beyinde yeni açılımlar olması söz konusudur. Bu yeni açılımların ruha yüklenmesi söz konusudur. Fakat dünyadan ayrıldıktan sonra artık dünyadaki ulaştığın son noktayla kayıtlısındır. Onun içindir ki o ortama gidenlerin her biri keşke dünyaya geri dönsek de yapmadıklarımızı yapsak derler. Orada yeni şeyleri elde etmek, kazanmak imkanı olmadığı içindir. Dolayısıyla bu dünyada yaşarken şu anda hepimizin Rabbimizin izni kadarıyla kendimizi geliştirmek, kendi hakikatimizi anlamak, Allah'a yakin elde etmek şansına sahibiz. Ama bu dünyadan ayrıldıktan sonra böyle bir şey asla söz konusu değil. Ha belki burada başka bir sual sorulabilir. Şu, cehennemde olanlar, bütün insanlar girdi oraya, orada Resuller, Nebiler gelip oradan bir takım insanları, kendilerine inananları çıkartacak. Velilere de sonra bu haklanılacak. Hadis mi? Bu nasıl oluyor? Bu nedir? Bu şudur. Eğer sen dünyadayken o zatın sana ulaşan bilgilerini alıp kabullenmişsen, o zata açıksan, o zatın verdiği veriler sende yerleşmişse ve onu uygulama yönünde bir takım çalışmalar yapmışsa, bu çalışmaların getirdiği açıklıkla da onunla karşılaştığın zaman onun seni oradaki bir takım şeylerden alıp sana yol gösterip oradan çıkmayı sana gösterecektir. Ama senin yapmadığın, kabul etmediğin, uygulamadığın şeyi orada onların sana vermesi mümkün değildir. İşte bunun içindir ki beyinlerimizdeki kilitlenmişliği çözmemiz çok önemlidir dünyadayken. Hiçbir zaman tek bir konuyla veya tek bir kişinin anlattığıyla beynimizi bloke etmeyeceğiz. Her an yeniyi var eden, her an yeni bir şanda olan Allah'ın her anki yeniliğine açık olacağız. Hiçbir konuda bu kadardır, bu böyledir deyip kesip atmayacağız. Dün böyle yarın başka kuruyor. Aksini yaptığınız zaman Allah'ın her an yeni bir şanlı oluşunun anlamını kesip sınırlamış olursunuz. Yani sizdeki Allah'ın ışığını sınırlamış, kayıtlamış olursunuz. Kendi kendinize zarar vermiş olursunuz. Hepimiz şu dünyada yaşıyoruz. Güzel güzel, kardeş kardeş, sevgiyle yaşamak varken birbirimizi suçluyoruz, vurmakı görüyoruz. Onun kıyafeti böyle, ötekinin davranışı böyle, ötekinin inandığı şöyle diyor. Biraz gerçekçi bakalım. Biraz evvel size dedim ki, şu evrende milyarlarla galaksi var. Bu milyarlarla galaksi içinde bir tanesi olan Samanyolu galaksisini siz mi tercih ettiniz var olmak için? Hayır. Peki, Samanyolu galaksisinin kıyısında, köşesinde, merkezden 32 bin ışık yılı ötede Güneş sisteminde dünya var olmayı siz mi seçtiniz? Hayır. Ben seçmedim, bana sormadım. Herhalde size. Peki, Güneş sistemindeki dünya üzerinde insan olarak dünyaya gelmeyi, başka bir planette, başka bir tür varlık olarak da olabilirdi. Gelmek sizin tercihiniz miydi? Hayır. En azından benim için. Bu dünyada İstanbul'da 1945 senesinin 21 Ocağı'nda dünyaya gelmeyi ben mi seçtim? 21 Ocağı'nda ben seçtim. Siz şimdi kalkıp da niye Ağustos'ta dünyaya gelmediniz diye beni suçlayabilir misiniz? Suçlarsanız yani birazcık artık ne olur siz söyleyin. Peki, benim elimde olmayan bir şeyden dolayı beni suçlamanız akıl, mantık işi midir? Ben Türk olabilirim, Kürt olabilirim, Arap olabilirim, Alman olabilirim, Amerikalı olabilirim, Afrikalı olabilirim, Eskim olabilirim. Bu benim tercihim mi? Yoksa bana olan takdir mi? O zaman bizim insanları bu Türk'tür, bu Kürt'tür, bu Arap'tır, bu Alman'dır, bilmem nedir diye ayrım yaparak değerlendirmeye sokmamız akıl, mantık işi mi? İnsanlar bulundukları, dünyaya geldikleri toplumun yetişme sürecindeki şartlanmalarla hayata başlarlar. Anam babam Müslümandır, seni de o şekilde yetiştirir. Ötekininki Katoliktir, ötekininki putperesttir, ötekininki ateisttir. Eğer sen belli bir süre sonra çevrenin veya ailenin şartlandırdığı bilgilerin ötesinde yahu ben neyim, kim, nereden geldim, nereye gidiyorum, bu sistem içindeki yerim nedir diye sorgulama başlarsan, işte o zaman düşünen insan olmaya başlarsın. Düşünen, tefekkür eden insan, insanlığının hakkını vermeye başlamış demektir. Onun için diyor ki Kur'an devamlı olarak hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hala düşünmeyecek misiniz? size olayları misallerle anlatıyoruz. Mecazla anlatıyoruz. Bunların üzerinde tefekkür edip gerçekte neyi anlatmak istediğimizi anlamayacak mısınız deyip duruyor. Eğer biz o mecazlarla, işaretlerle neyin anlatılmak istendiğini anlasak, Allah'ın her bir birimde kendi dilediği gibi açığa çıkmakta olduğunu görür, insanları suçlamayı, hor hakir görmeyi bir yana bırakır, bir insan olarak herkesi sevgiyle kucaklar, yargılamayı Allah'a bırakırız. Ben insanları suçlamam. Ben insanları yargılamam. Kim ne yapıyorsa kendisiyle kendisini yaratan arasındaki olaydır. Beni ilgilendirmez. Ben bir insan olarak bildiklerini insanlarla karşılıksız olarak paylaşırım. Çünkü beni yaratan beni bu işlerle yaratmıştır. Bu benim kendi seçtiğim bir özellik değil. Böyle yaratmış Mevlam beni. Bunu yapıyorum. Başka türlü yaratabilirdim. Din bilgisini size parayla satan. Onu yapanı suçlamıyorum. Çünkü o onun işlerine yaratılmış. Benim işlerim bu. Ben bildiklerimi sizinle, bütün insanlıkla, hiçbir sınır, ırk, dil, din ayrımı yapmadan, bütün insanlıkla karşılıksız olarak paylaşmak için varım. Paylaşırım. Sizden bir şey beklemiyorum. Benim bir payım yok. Bir mertebem de yok. Beş ömür istedim. Bunu demiş Allah Resulü. Benim bunun üstünde hiçbir fazlalığı yok. Altında gideriz. Öyleyse ben de sizin gibi bir beşerim. Sadece Allah'ın lütfetmiş, hibe etmiş olduğu bu bilgileri sizle de anlatıyorum. Sizler de paylaşıyorum. Bana ayarlayarak hiçbir şeye ulaşamazsınız. Beni kötüleyerek, benim dedikodumu yaparak da kendinize zulmedersiniz. İnsanlarla uğraşmayın. Bilgiyle, fikirle uğraşın. O bilgi ve fikir size bir yarar sağlıyorsa değerlendirin. Sağlamıyorsa böyle diyor ama bana göre değil. Nasıl istiyorsa öyle olsun diye. Boş yere dedikoduyu başkalarıyla çenenizi vurmayın. Kendinize zulmetmeyin. Daha önceki bir konuşmamda televizyonda şunu söylemiştim. İnsanlar oruç tutuyorlar. Ramazan'da günde 2 öğün, 3 öğün et yiyorlar. Konuştuğum arkadaş anlamadı. Nasıl yani dedi, anlamadım dedi. Hem oruç tutuyorlar hem de et mi yiyorlar dedi. Hem de dedim ölmüş kardeşinin çiğ etini yiyor. Baktı böyle gözüme çünkü fazla içli dışlı konularla. Dedim ki, bir başkasının gıybetini yapmak, arkasından konuşmak, dedikodusunu yapmak, Kur'an'ın tanımlamasıyla ölmüş kardeşinin çiğ etini yemektir. Eğer oruç tutuyorsa bir kişi, oruçluyum diyorsa, başkalarının arkasından onun kulağına gittiği zaman hoşlanmayacağı bir şeyleri de konuşuyorsa, bu kişi oruçlu olduğu halde çiğ et yiyor. Bunun için de Resulullah buyurmuş ki, çok kişi var oruç tutar, yanına açlıktan başka kâr kalmaz. Çok kişi var namaz eda eder, yorgunluktan başka kârı olmaz. Niye? Namaz denilen şey besmeleyi çekmeceyi çekerek Fatiha'yı okumak. Fatiha'yı tekrar etmek değil. Fatiha'daki besmeleyi çekip, besmeleyi okuyarak besmeledeki anlamı hissedip yaşamak. Fatiha'yı okurken her bir ayetinin manasını hissedip yaşamak. O anlamı yaşamak onu miraca ulaştırır. Namaz müminin miracıdır. Bu şekilde meydana gelir. Eğer sen okuduğunun anlamını düşünüp hissedemiyorsan sadece bedensel olarak yapıyorsun bu işi. Gelişmiş bir robota bütün namazın hareketlerini tekrar ettirebilirsiniz. Bütün Kur'an'ı memorisine, hafızasına yükleyip 4 saatte bütün Kur'an'ı okutabilirsiniz. Hatta biraz daha üst bir programla Kur'an'ı okurkenki belli yerlerde gözünden yaş da akıttırabilirsiniz. Ama siz insansınız, robot değil. Ve siz yeryüzüne halife olarak meydana gelmişsiniz. Siz diyorum, erkekler demiyorum. Siz diyorum. Biz insanı halife olarak meydana getirdik diyor Kur'an. Kadın ve erkek ayrımı yapmıyor. Bu manada insan olarak erkek de kadın da aynı şekilde yaratılmıştır. Aynı eşittir, aynı haklardadır. İkisi de halife olarak yeryüzünde vardır. Peki Allah'ın halifesi olarak yeryüzünde var olan sizler neyin farkındasınız? Halife dediğinizin neresinde yaşıyorsunuz? Hakkın esma ve sıfatlarının zahir oluş mahalli olarak yüzünü nereye çevirirsen onun beşini görürsün bakışı içinde bütün insanlara sevgiyle kucak açabiliyor musunuz? Namazı eda edip o namazın Fatiha'nın ifade ettiği anlamı yaşayan kişi namazdan selam verdikten sonra da o manayı bir süre yaşamaya devam eder. Ve o idrak ile karşısındakilere, çevresindekilere, diğer insanlara, varlıklara bakar. O bakış içinde de kimse hakkında kötü düşünmez. Kimsenin hakkını gasp etmeyi düşünmez. Önce ben demez. Benlik şeytandandır demişler. Yani benlik vehimdendir. Sen kendini haktan ayrı bir varlık, karşındakini haktan ayrı bir varlık olarak gördüğün için bu şirk hali içinde yukarıda bir tanrı var, burada ben varım anlayış içinde her şeyi bir sair mahlukat gibi saldırırız. Karşındakini en az kendin kadar düşünmüyorsan İslam'ın ne olduğunu hakkıyla anlamış değiliz. İyi düşünelim. Geçmiş zamanın telafisi yok. Allah sistem üzerinde geçmişi asla telafi edemeyeceksiniz. Geçen geçmiştir. Ancak şimdi yaşadığınız anı değerlendirmeniz söz konusu. Yarınımız ne kadar süre gidecek hiçbirimiz bilmiyoruz. Öyleyse Allah Resulü'nün bize bildirdiği yaşam sisteminin manevi hakikatimizi bildiren ismi Allah olanın ne olduğunu anlatan Kur'an'ı iyi anlamaya çalışalım. Sistemde mazerete yer yok. Beni falanca yanıltmıştı, filanca yanıltmıştı gibi mazeretler gittiğiniz alemde boyutta geçerli değil. Sadece yaptıklarınızın doğal sonuçlarını yaşamak durumundasınız. Bu sebepledir ki elinizdeki zamanı Allah Resulü'nün bildirdiği uyarıları dikkate alarak değerlendirelim. Sonradan pişman yaşamayın. Bizim yapabileceğimiz en güzel şey yeni başta, yeniden Allah Resulü'nü anlamaya çalışmak. Onun bize neyi, niye teklif ettiğini, yapmamamızın neler kaybettireceğini, dediklerini uygulamamızın, dedikleri üzerinde düşünmemizin bize neler kazandıracağını kendi aklımızla, kendi ilmimizle yeniden değerlendirmeyi almak. Yoksa çok pişman oluruz ama dünyaya tekrar geri gelme şansımız da kesinlikle olmayacak. Sabırla beni dinlemek ve burada bulunmak lütfunu gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Huzur, afiyet ve saadet sizlerin olsun. Siz de hatırlarsanız duanızda risk etmeyin. Hoşçakalın. Bu alkışlarınız bana değil. Bu ilmi, bu bilgileri size ishal eder Resulullah'a. Çünkü ben Thank you.